Efendim merhaba. Erkam Radyo'da Tarihin Derinliğine Yolculuk programımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bu hafta yine bendeniz İbrahim Baran ve kıymetli hocamız Doçent Doktor Ebubekir Ceylan'la birliktesiniz. Malumunuz koronavirüs günleri devam ediyor. Pandemi ve salgın hastalıklar dönemi devam ediyor. Biz de sosyal mesafeyi koruyarak bu programları gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Geçtiğimiz 2-3 programda böyleydi. Şimdiden sürçülisan edersek affola diye başlayalım tekrar. Geçen haftaki programımızda Osmanlı'da Ramazan'ı biraz konuşmuştuk. Aslında Osmanlı'da Ramazan konusu çok geniş bir konu. Belki böyle birkaç program üst üste konuşulacak meseleler var ama biz işte konuyu genel çerçevesiyle değerlendirmeye çalışmıştık. Bu hafta da programımızın birinci bölümünde kıymetli hocamızla birlikte geçen programın devamı niteliğinde bir söyleşi yapacağız. Programımızın ikinci bölümünde ise malumunuz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 100. yıl dönümüydü. Bu yıl inşallah meclisi, ilk meclisi masaya yatırmaya çalışacağız. Hocam programımıza hoş geldiniz.
Hoş bulduk İbrahim Bey. Merhaba. Dinleyicilerimizi ben de en kalbi selamlarımla selamlıyorum. Hayırlı Ramazanlar diliyorum.
Eyvallah hocam. Hocam en son şurada kalmıştık. Osmanlı Ramazanlarında çocuk. Yani bir çocuk için Ramazan kuşkusuz çok önemli bir şey. Yani kendi çocukluğumuzu da hatırlıyoruz. İşte sahura kalkmak, ailemizle birlikte iftar etmek, teravih namazlarına gitmek, işte bir evin içerisinde Kur'an tilavetinin yapılması, bunlar insanın çocukluğuna dokunan şeyler. Ki bu hani biz 20-30 yıl öncesinden bahsederek söylüyoruz. Ama bir de Osmanlı Devleti'nde, Devlet-i Aliye'de işte o dönemdeki kültürün, medeniyetin durumunu, toplumun durumunu düşünürsek sanırım çocuklar için çok daha güzel ve ilginç Ramazanlar geçiyordu değil mi?
Tabii. Şimdi sizin de ifade ettiğiniz gibi geçen haftaki programımızda biraz daha böyle devlet erkanını ilgilendiren yönleriyle Ramazan adetlerinden bahsetmiştik. Yani hilalin gözetlenmesi, tembihnamelerin yayınlanması, Kutsal Emanetler Dairesi'nde Hırka-i Şerif'in merasimine ziyaret açılması, fiyatlarının sabitlenmesi, huzur dersleri, cerre çıkmak vesaire. Dediğiniz gibi bunların her biri belki de ayrı bir sohbet, söyleşi konusu olabilir ama biz biraz daha böyle özet mahiyetinde bunları geçiyoruz. Şüphesiz Ramazan bütün Müslümanlar için bir heyecan dönemiydi. Bir rahmet, ibadet dönemi, dini duyguların en zirvede yaşandığı bir dönemdi. Bu durum şüphesiz çocuklar için de böyleydi. Yani çocuklar bile Ramazan'ın gelmesiyle ayrı bir heyecana, şevke, coşkuya kapılırlardı. Çocuklar için Ramazan bir başkaydı. Hı hı. Aslında bugünkü toplumumuzda bile belki birazdan bahsedeceğimiz pratikler hala yaşanıyor, yaşatılmaya çalışılıyor. Belki de bunların en basiti işte çocukların tekne orucu tutması değil mi?
Evet.
Yani çocuklar da büyükleriyle beraber sabura kalkmak, heyecanına ortak olmayı hep arzu ederler. Hatta kaldırmadığınızda çoğu zaman küserler falan böyle. Hı hı. İşte öğlen vaktine kadar sabah kahvaltısını belki atlayarak yaptıkları kısa orucu, genelde tekne orucu diyoruz. Ama daha böyle küçük yaştaki çocuklar zaman tam gün oruç tutmaya başladıklarında da bu ilk özellikle kutlanmaya, hatırlanmaya değer bir an olarak hatırlanır. Genellikle de ilk oruç aile büyükleri tarafından deyim yerinde ise satın alınır. Yani işte çeşitli hediyeler verilerek aslında çocuğun tam gün oruç tutması bir anlamda teşvik edilirdi. Tabii çocukları belki heyecanlandıran diğer yönü de insanların daha çok sosyalleştiği akşam vakitlerindeki işte eğlenceler. Hı hı. Yani Karagöz, Hacivat'tan tutun da Mettahlara kadar ya da işte orada çeşitli çocukları cezbeden şeylerin macunculardan tutun da bir sürü oyuncakçılara kadar satılan bir umum şeyler çocuklar için oldukça cezbedici oluyordu tabii. Bir de tabii çocuk gözüyle bakıldığında belki iftarın hemen öncesinde işte eve fırından gidip sıcak pideler alınması, o kuyruklarda beklenmesi, iftar sofrasında top atışının beklenmesi, çocuklar için bunlar biraz daha tabii ilginç gelen şeyler. O açıdan Çocuklar da bu heyecanın bir parçası olmuşlardır. Geçmişte de böyleydi, son dönem Osmanlı'da da böyleydi. Günümüzde de kısmen bu ne diyelim heyecan çocuklar için aileleri tarafından yaşatıldığını belki söyleyebiliriz.
Evet. Hocam İslam'ın daha yoğun bir şekilde yaşandığı, hani bugüne kıyaslamak belki çok daha doğru olmayabilir ama zaman ilerledikçe bu konuda ben açıkçası naçizane toplumumuzun biraz nakıs kaldığını düşünüyorum. Yani İslam'ın daha yoğun bir şekilde yaşandığı toplumlarda sanırım Ramazan da çocukların gözünde daha başka oluyordu, öyle değil mi?
Yani biraz daha açar mısınız? Neyi kastettiniz?
Yani şimdi hani Ramazan'ı büyükler nasıl yaşarlarsa çocuklar da onu o şekilde görecekleri için muhayyilelerindeki bilinçaltındaki Ramazanlar da daha başka oluyor sanki. Öyle geliyor bana.
Tabii ki. Yani çocuklar da sonuçta büyüklerini kopyalıyorlar. Evet. Dolayısıyla içinde bulundukları toplum ve daha dar anlamda aile onların zihinlerinde, geleneklerinde, kültürlerinde şekillendiriyor. O bakımdan bir aile içinde Ramazan nasıl yaşanıyorsa, ibadetler nasıl yapılıyorsa çocuklar da bunları görerek büyüyor. Yani işte en basitinden teravih namazlarının kılması, aralarında salavatlar getirilmesi, ilahiler okunması, işte şerefelerde ışıkların yanmasını beklenmesi, bunların hepsi ayrı bir heyecan aslında. Ya da Ramazan davulcusu diyelim, değil mi? Yani sahurda bile işte manilerin okunmasını düşünün. Şu anda mani okuyan falan kalmadı ama bırak mani okumayı, Ramazan davulcularına bile artık herhalde birkaç sene sonra görmeyeceğiz.
Tahammül de kalmadı hocam. Ramazan davulcularına sanki tahammül de kalmadı toplumda.
Hem tahammül kalmadı hem de artık böyle site yaşantısı, apartman yaşantısı biraz daha böyle sanki o kültüründe yaşamasını engeller hale geldi.
Evet.
Yani dediğiniz gibi İnsanlar kimisi geç yatıyor, erken kalkıyor, o gürültü olarak gördükleri işte davulcuya da tahammül az oldu dediğiniz gibi. Ama aynı zamanda şey de yok yani ben de hatırladığım Ramazan davulcuları öyle maniler söyleyerek dolaşan Ramazan davulcuları belki çok çok önceydi.
Evet.
Yakın zamanda hatırladığım Ramazan davulcuları bir ritim ile bile davul çalmıyor. Yani güm güm güm böyle neredeyse bazen belki siz de denk gelmişsiniz.
Evet.
Motorun arkasına binerek, bir kamyonetin arkasına binerek hızlı hızlı sokaklardan geçen neredeyse sadece gürültü yapan bir duruma dönüştü. Dolayısıyla modern hayatın getirdiği zorluklar da var. Artık yani İstanbul'da dolaşılmayacak kadar İstanbul'un büyük olması da bir sebep belki olarak görülebilir. Ama o manileri, o ilahileri, salavatları, camilerde okunan duaları hep birlikte yaşayarak aslında çocuklara tevarüz etmiş oluyoruz, bırakmış oluyoruz. Bu bakımdan belki bu Ramazan biraz daha farklı geçiyor. Hmm. Yani teravihlere gidemiyoruz, Ramazan şenlikleri yok. O açıdan belki dinleyicilerimizin de dikkat etmesi gereken bir husus, eski Ramazanları evlerde yaşatmaya çalışmak önemli.
Evet.
Yani belki işte teravihleri evde birlikte kılınabilir, işte ilahiler, sohbetler yapılabilir. Ya da ben de bileyim karagöz oyunlarını evde çocuklarınızla beraber oynayabilirsiniz. Hı. O farkındalığı çocuklara yaşatmak, hissettirmek lazım diye düşünüyorum açıkçası.
Evet. Hocam aslında eğlencelerden biraz bahsettiniz de bu konuyu da açmak isterim biraz Ramazan eğlencelerini. Öncelikle mahyalardan başlayalım. Camilere mahyalar asılırdı değil
tabii
mi?
Tabii. Yani geçen haftaki sohbetimizde Ramazan'ın ilanını işte hilalin gözetlenmesiyle başladığını söylemiştik. Hilal gözetlendikten ve bu yetkililer tarafından onaylandıktan sonra duyurulması meselesi vardı. Aslında bunu duyurmanın önemli yollarından bir tanesi de büyük camilerde özellikle hoş geldin ya şehri Ramazan tarzı yazıların, mahyaların, ışıklı mahyaların yapılmasıyla başlıyordu bu. Hı. Ramazan davulları, tellallar vesaire diğer uygulamalar olarak kullanılabilir. Ama mahyalar tabii ki doğal olarak birden fazla minaresi olan camiler için söz konusuydu. Dolayısıyla aslında Selahattin Camisi dediğimiz camilerde bunu ilk etapta görüyoruz. Böyle makaralı sistemlerle aslında o iplerin iki minare arasında dönüşmesini sağlayan bir yapısı vardı.
Bir de zor hocam değil mi? Yani özür dilerim araya giriyorum ama.
Tabii.
O dönemde de zor. Şimdi mesela işte ışıklar var, lambalar var, takıyorsunuz iki minareyi. İstediğiniz yazabiliyorsunuz ama hani mumlarla veya çeşitli ışıklandırma metotlarıyla mahya yapıldığını düşünmek hakikaten zor bir iş yani.
Kesinlikle. Yani şöyle söyleyeyim, şu an itibariyle muhtemelen müezzin ya da imam aşağıdaki odasında bilgisayar üzerinde istediği cümleyi yazıyor ya da şekli, hatta Türk bayrağı vesaire gibi şeyler bile elektronik falan olarak neredeyse iki minare arasında çıkıyor. Ama geçmişte bunlar tabii ki çok daha zordu. Önemli belki bir uğraştı, bir meslekti diyebiliriz buna. Bu anlamda mahya kültürü şeyde bile, yani erken dönem Cumhuriyeti'nde de yaşatılıyor. Bunu görüyoruz.
Evet.
Sadece hoş geldin ya Şehri Ramazan tarzı değil, hadislerden, özlü sözlerden, aynı bugün olduğu gibi değil mi? Hı. Evde kal gibi böyle camilerin arasında mahyalarda yazıları görüyoruz. İlginç bir şekilde bu konuda geçen seneydi herhalde bir sergi vardı mahyalarla ilgili. Yani Cumhuriyet döneminde daha ne diyelim toplumsal mesajların verildiği yerleri bile görürüz. Yerli malı haftalarıyla ilgili, tasarruflu olmayla ilgili vesaire böyle mahyalardan bile mesaj verildiğini zaman zaman görüyoruz.
Evet.
Tabii mahyalar evet Ramazan'ın önemli bir ne diyelim geleneğiydi, hoş bir uygulamasıydı. Ama Ramazan şenlikleri deyince aklımıza daha çok bizim bugün Şehzadepaşa semti, yani İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin biraz daha ilerisinde direkler arası şenlikleri yapılırdı buralarda. Mehtap özellikle kahvehanelerde dolaşır, işte halkı eğlendirmek için çeşitli gösteriler yaparlar. Orta oyunları, Karagöz Hacivat oyunları, özellikle Ramazan teması Karagöz Hacivat oyunlarında çok da öne çıkar. Ama bu şenlik alanlarında demin de ifade ettiğim gibi işte şerbetçiler, macuncular ya da böyle eski dönemde uzun bacak denen paloşovari kişilerin böyle o iftarla sahur arasındaki sosyalleşmede önemli bir rolleri vardı. Çünkü gündüzleri insanlar ya çalışıyorlar ya da çalışmayanlar oruçlu oldukları için biraz daha dinlenerek geçiriyorlardı.
Hmm.
Ama sonrasında belki yediklerini hazmetmek için belki de o sosyalleşme ihtiyacını akşam saatlerinde telafi etmek için geç saatlere kadar muhtemelen bu tür etkinlikleri dolaşıyorlardı. Gündüzleri tabii ki geçen hafta bahsettik mi bilmiyorum. Dini mekanların ziyaretleri söz konusu. Yani bilhassa İstanbul'da yaşayanların Eyüp Sultan Hazretleri'nin kabrini ziyaret etmesi, Fatih semtindeki Hırka-ı Şerif'i, Sakalı Şerif'i ziyaret etmesi ya da Taşra'da bile birçok yerde veli, evliya zatların türbelerinin ziyaret edilmesi gibi pratikler söz konusuydu. Yani bunların bir kısmı o hani ne diyelim bugün bile işte Bakırköy'de Oruç Baba Türbesi var değil mi?
Evet.
Bir ne diyelim batıl inançlarla ne diyelim yoğun bir şekilde ama popüler kültüre dönüşmüş bir gelenek de oluşuyor. Yani bunların bir kısmı belki Osmanlı'ya kadar giden arka plana sahip ama daha ne diyelim sağlıklı bir şekilde sahabe kabirleri ya da Hırka-ı Şerif, Sakalı Şerif ziyaretleri yoğun bir şekilde yapılıyordu. Bu şenlik de daha çok akşam saatleri için ne diyelim bir eğlence, sosyalleşme aracı olarak karşımıza çıkıyordu daha yoğun olarak.
Evet. Ramazan'ı, eski Ramazan'ı, Osmanlı'da Ramazan'ı konuştuğumuzda bu eğlence faslına geçtiğimizde hocam yani bunu anlatıyorsunuz insanlara ama şöyle bir imaj çıkıyor ortaya veya birileri bunu kasıtlı olarak belki de dile getirmeye çalışıyor. Yani sanki Ramazan Osmanlı'da sadece eğlence yapılarak geçirilen bir zaman dilimiymiş gibi anlaşılıyor. Halbuki hani insanlar ibadetlerinin yanında, Kur'an tilavetlerinin yanında, orucun yanında ifade buyurduğunuz gibi akşam iftardan sonraki kısmı, yani belki orada hani teravih namazı var, şu var, bu var, onların ardında kalan kısmı biraz eğlenceye yönelik olarak geçiriyorlardı, değil mi?
Evet. Yani kesinlikle doğru. Yani belki de şimdi siz sorarken kendim de böyle son zamanlardaki Ramazan şenliklerini biraz gözden geçirmeye, zihnimde canlandırmaya çalıştım. Bazı belediyeler böyle işte kendi belediyelerindeki meydanları şenlik alanlarına çeviriyor, değil mi? Standlar açıyorlar, her türlü şey satılıyor. Adeta böyle bir ticari fuara vesaire dönüştürülüyor. Ya da insanlar çeşitli STK'lar kendi tanıtımlarını yapmaya çalışıyor vesaire. Hatta çocuklar için lunaparklar falan, böyle şişme parklar vesaire yoğun bir şekilde yapılıyor. Bunlar dediğiniz gibi Ramazan'ı belki çocuklar için evet bir şenlik alanına dönüştürebilir ama ziyade Ramazan bir ibadet ayıydı. Ve belki de şunu unutmamak lazım. Akşam namazı ile yatsı namazı arasında bu şenlikler daha sınırlıydı. Çünkü insanlar iftarlarını açıyorlar, namazlarını kılıyorlar ve kısa bir süre sonra da yatsı namazının vakti geliyor. Teravih namazı için hazırlıklar başlıyordu. Dolayısıyla teravih sonrasında bu tür eğlenceler belki biraz daha yoğunlaşıyordu. Ama özellikle geçen hafta da değinmeye çalıştık. Huzur dersleriyle yani gerek devleti yöneten bürokrasi elitinin merkezinde bir ne diyeyim tefsir dersleri gibi dini sohbetler yapılarak gerekse cerre çıkma pratiğiyle işte teravihlerin kıldırılması, mukabelelerin yapılması, camide sohbetlerin, vaazların, irşat faaliyetlerinin yapılması bu dönemin aslında bir ibadet dönemi olduğunu gösteriyor. Aslında Ramazan aynı zamanda o kulluğun zirvede yaşandığı bir dönem. Yani hatırlamamız gereken şeyler aslında Kadir Gecesi'nin olması. Hı hı. Ya da Ramazan'ın son ayın, son 10 gününün itikaf dönemi olması. Dolayısıyla özellikle daha ne diyelim muttaki, daha dini duyguları kuvvetli olan insanların mutlaka Ramazan'ın son zamanlarını camilerde itikafla geçirdiklerini biliyoruz. Kendilerini daha çok tefekküre verdiklerini görüyoruz. Daha fazla ibadetle meşgul olduklarını görüyoruz. En azından insanların her anı ibadetle geçmese bile itikaf amacıyla camiye girdiklerinde, kısa süreli ibadet yaptıklarında bile bu niyetlerinin en azından gerçekleşeceğini biliyoruz. Dolayısıyla birçok mümin bu aylarda hatim yapar, yoğun bir şekilde daha fazla Kur'an okur. O yüzden yani ibadette sınır yoktu. Nafile ibadetlerin özellikle yoğun bir şekilde yapıldığı bir dönem olarak söyleyebiliriz bu dönemi.
Bir de hocam insanların tabii olarak sosyalleşme ihtiyacı da var, eğlence ihtiyacı da var. Eğlencenin de tabii ki sınırları belirlenmiş. Bu eğlenceleri bu şekilde yorumlamak, görmek lazım diye düşünüyorum. Hani öyle bir imaj oluşturuluyor ki sanki Osmanlılar Ramazan'ı böyle güle oynaya şenlik içerisinde komple geçiriyormuş gibi insanlar düşünüyor. Bu yanlış
yani,
bir şey.
Bu doğru değil. Yani Ramazan bir defa yardımlaşma, dayanışma ayı. Yani fakir halleriyle hallenme ayı. Ama tabii biz her yönüyle burada konuşmuyoruz. Bu dini duyguların zaman zaman estetikle de buluştuğu zamanlar, yani o teravih aralarında okunan, işte Mevlüt Hanım'ın okuduğu ilahiler, aralarında getirilen salavatlar, bunların hepsi bir ne diyeyim musikiyle yapılıyor. Her şeyin aslında bir estetik duygulara hitap ettiği bir şekilde yapıldığını unutmamak lazım. Ya da hani ibadet yönünü belki vurgulamak adına bazı camilerde teravihler hatimle kıldırılıyor.
Evet.
Bunları hatırlamayıp daha çok jet imamların hangi camilerde olduğunu hatırlıyoruz. Oysa ki ne diyelim bu kültürümüzde var olan bir şeydi. Hafızlar biraz daha ön plana çıkardı bu zamanlarda. Hem gündüzleri işte camilerde mukabele hatimlerin okunması bağlamında hem de zaman zaman demin de ifade ettiğim gibi hatimde teravihlerin kıldırılması gibi pratikler önemliydi bu açıdan.
Eyvallah hocam. Ramazan'la ilgili konuşacak çok şey var. Girişte de söylediğimiz gibi inşallah başka vesilelerle yine Ramazan'ı dile getiririz. İsterseniz bir ara verelim. Ardından meclisin kuruluşunun 100. yılı vesilesiyle meclisi biraz konuşalım. Efendim kısa bir ara veriyoruz. Aranın ardından tekrar inşallah huzurlarınızda olacağız. Efendim aranın ardından tekrar huzurlarınızdayız. Arkam Radyo'da Tarihin Derinliğine Yolculuk programımızda değerli hocamız Doçent Doktor Ebu Bekir Ceylan'la birlikte bu hafta yine huzurlarınızdayız. Aradan önce belirttiğimiz gibi programımızın ikinci bölümünde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 100. yılı vesilesiyle daha doğrusu ilk meclisi biraz konuşacağız. Evet hocam, yani Cumhuriyet'in kurulduğu yıllar, İstiklal Harbi yılları, öncesinde işte 1920'de meclis açılıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi, Ankara'da 23 Nisan 1920'de oluşturulan, kurulan meclis aslında bu topraklardaki ilk meclis değildi değil mi hocam? Bunu öncesinde de konuşmuştuk ama tekrar hatırlatmakta fayda var diye düşünüyorum. Evet. Öncesinde evet. De Osmanlı'da bir yanılmıyorsam 2 veya 3 meclis kurulmuştu.
Evet. Şimdi tabii konuya biraz daha geniş bir giriş yapacağım da. Şöyle ki 23 Nisan deyince aklımıza ne geliyor bizim? Ya da sokaktaki vatandaşa sorsak 23 Nisan deyince ne aklımıza geliyor? Daha çok çocuk bayramı yönü belki de ilk kitapta hatırlanıyor.
Evet.
Yani meclisin, Cumhuriyet döneminde ilk meclisin kurulması vesaire hatırlanmıyor. Çocuklarla, yani Mustafa Kemal'in bugünü çocuklara bayram etmesi tamam güzel bir şey. Ama daha çok çocuklar için yapılan şenlikler, işte yurt dışından getirilen çocuklar vesaire gibi şenliklerle daha çok hatırlıyoruz. Bu sene biraz daha farklı bir, tabii ki 23 Nisan yaşadık. Hem bu şenlikler pek ne diyelim toplumsal olarak katılım sağlanamadı. Diğer taraftan aslında Türkiye Büyük Millet Meclisi büyük bir kutlama ve program dizisi planlıyordu. Bunlar da pek hayata geçirilemedi. Ama sanki bana öyle geliyor ki bu çocuk şenliklerinin biraz daha geri planda kalmasıyla meselenin ulusal egemenlik yönü biraz daha hatırlanır gibi oldu.
Evet.
Bu da güzel bir şey. Ama şunu tekrar ifade edelim. Sizin sorunuza cevaben de söyleyeyim. Yani meclis fikri bu topraklarda yeni bir şey değil. Birincisi sizin de ifade ettiğiniz gibi programa belki başlayalım bir yılı geçti. Hı hı. İlk haftalarda, programlarda bu Abdülhamit dönemindeki meclisle ilgili bu program yaptığımızı hatırlıyorum.
Evet.
O zaman belki söylemiş olabiliriz ya da dinleyicilerimiz arşivden bu programı bulup dinleyebilirler. 19. yüzyıl bir defa bir parlamenterizm dönemiydi. Yani sadece Osmanlı'da değil başka coğrafyalarda da benzeri meşruti hareketleri görüyoruz. Hı hı. Hatta Osmanlı topraklarında Osmanlı'dan önce yani İstanbul'dan önce başka Osmanlı vilayetlerinde bu tür örnekler var. Mesela biz genelde ilk anayasa 1876 olarak İstanbul'da kabul ediyoruz ama Tunus'ta 1861 anayasası var. Hı hı. Bir meclis kuruluyor. 1866'da Mısır'da bir meclis kuruluyor. Bunları biz çok ön plana çıkartmamamızın sebebi belki şu, Tunus ya da Mısır örnekleri daha lokal örnekler. Yani buralar Osmanlı'nın birer vilayeti mahiyetindeydi. Ama İstanbul Meclisi, parlamentosu vilayetlerden mebusların geldiği bir parlamentoydu. Yani daha bugünkü anlamda parlamento dediğimiz yapı, meclis dediğimiz yapı 1876 yılında Abdülhamit'in tahta çıkışının hemen akabinde açılmış olan parlamentoydu ve bu da yaklaşık olarak bir yıl açık kalıyor. Hı hı. Orada da aslında bu parlamento ve meclis kültürüne mebusların yani o dönemin milletvekillerinin çok da alışık olmaması, işte tartışma kültürünü çok bilememeleri, daha çok yerel problemlere yoğunlaşmaları, oysa ki imparatorluk çok ciddi bir süreçten geçiyor. Yani o büyük fotoğrafı görememeleri bir sıkıntıydı, bir problemdi. yani kısır tartışmalarla geçmesi toplantıların, oturumların Abdülhamit için bir ne diyelim kaygı kaynağıydı. Hı hı. Diğer tarafta gayrimüslim mebusların çıkarlarının bazı yabancı devletlerle örtüşmesi de bir sıkıntıydı. Düşünün işte Ermeni mebus var ama bu Ermeni mebusla işte Rus devletin çıkarları, talepleri bir yerde kesişiyor. Dolayısıyla böyle bir meclis ortamını uzun süre devam ettirmek de kolay olması gerek. Abdülhamit de bunu belki bir ne diyelim avantaj olarak kullanarak 93 harbi sırasında, 1877-1878 harbi sırasında meclisi tatil edecek ve 30 yıl aradan sonra Jön Türk Devrimi, 1908'deki Jön Türk Devrimi ile meclis yeniden açılacak. Ama dediğim gibi Osmanlı'da hem meclis pratiği var, meşruti yönetim pratiği var. Aynı zamanda çok fazla seçim örneği de var. Hatta seçimi de geçtim. Çok partili hayatın Osmanlı'da olduğunu görüyoruz. Hı hı. Biz genel hani çok partili sisteme ne zaman geçildi deyince hemen 1945-46'ları hatırlıyoruz. İkinci Dünya Savaşı'ndaki dönemi hatırlıyoruz. Ama 1908 seçimlerinden sonra çok partili hayatın hemen var olduğunu görüyoruz. Yani evet. İlk başta İttihat Terakki ve Ahrar Fırkası vardı. Daha sonra parti sayısı ciddi bir biçimde artacak. 1912'de sopalı seçimler diye bilinen seçimler yapılacak. 1914 seçimleri var. Ve en son aslında işte Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasından evvel 1919 sonbaharında yapılan bir seçim var. Bu Osmanlı'nın yapmış olduğu 6. genel seçim. Yani buradan neyi söylemek istiyorum? Aslında seçim ve siyasal kültür bu zamana kadar oluşmuş durumda. Yani bunlar Osmanlı toplumunun siyasetçilerin yabancı olduğu konular değil, artık yerleşmiş o siyasi kültürün bir parçası haline gelmiş durumda. Burada tabii önemli olan şey belki de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Ankara'da açılmasını tetikleyen süreç Birinci Dünya Savaşı'ndan sonraki gelişmeler. Hı hı. Yani Osmanlı bu savaşta yenildi, efendime söyleyeyim. Ama bir yandan vatan işgaline karşı bir direniş yapılırken, o kurtuluş mücadelesi bir yandan başlatılırken, bir taraftan da bakıyorsunuz Anadolu'da kongreler var, dernekleşme, o müdafaa-i hukuk cemiyetlerinin kurulduklarını görüyorsunuz. Yani Erzurum Sivas Kongresi gibi büyük kongrelerin dışında 30'dan yerel kongre var. Yani bu bize bu 1918-23 hatta 20 arasındaki o kısa zaman diliminde nasıl bir sivil ve demokratik bir örgütlenmenin Anadolu'da olduğunu gösteriyor. Yani zamanla bu işte müdafaa-i hukuk cemiyetleri birleşecekler, işte TYT temsilciler başkanı olarak Mustafa Kemal seçilecek vesaire. Ama süreçte şunu söylemeye çalışıyorum. Bu insanlar hadi savaşmaya devam edelim, düşmanı askeri metotlarla alt edelim sürecini sadece yoğunlaşmıyor. Belki bir yandan bu direniş yapılırken diğer taraftan da bir parlamento meclis açalım deniyor. Niye böyle deniyor? Aslında bu tür büyük kriz dönemlerinde ortak akla olan ihtiyaç diye düşünüyorum ben. Evet. Burada son olarak şunu söyleyeyim, sorunuza cevabı çok uzatmayayım.
Estağfurullah.
16 Mart 1920'de İstanbul işgal ediliyor. Yaklaşık 50 bin yabancı askerin İstanbul'un sokaklarında dolaştığını görüyoruz. Ve İstanbul'daki yani 1919'da yapılan seçimlerden sonra milletvekilleri İstanbul'da toplandı Ocak ayında ve bu milletvekillerinden bazılarının tutuklandığını görüyoruz. Ve bu tutuklanma akabinde de meclis bu süreci protesto ederek kendini feshedecek. Son mebusan meclisi dediğimiz meclis de buydu. Evet. Dolayısıyla yani Mart ayından sonra, Mart 1920'den sonra İstanbul'da bir meclis yoktu ve Mustafa Kemal de bu süreçte arkadaşlarına, silah arkadaşlarına gönderdiği telgraflarla artık kurucu bir meclis toplanması gerektiğini, bunun için nasıl bir süreç izlenmesi gerektiğini anlatıyor. Çünkü milletvekillerin bir kısmı tutuklanmış, bir kısmı Malta'ya sürgüne gönderilmiş. İstanbul'da bir ne diyelim, mebusların faaliyet alanı kalmamış. Tamamen meclis ve mebuslar devre dışı kalmış durumda. Bu nedenle daha güvenilir bulunan Ankara'da bir meclisin açılması, toplanması konusunda zamanla bir hemfikir oluşacak. Ankara işte güneyden İtalyanların ya da batıdan Yunanların böyle kısa zamanda ulaşabileceği bir yer değil. Ulaşabilecek bir yer değil. Dolayısıyla burada bir meclis toplanması gündeme geliyor. Tabii bu meclis nasıl toplanacak ya da kişiler nasıl seçilecek? Buradaki önemli bir husus şu. Bir önceki meclisin, yani İstanbul'daki Mebusan Meclisi'nin tutuklanmamış ve Ankara'ya gelebilecek olanları Ankara'daki meclisin doğal üyeleri olarak kabul ediyor.
Yani Mebusan Meclisi üyeleri bir anlamda ilk meclisin de üyeleri olmuş oluyor.
Doğru. Ama hepsi tabii ki gelemiyor. Bir kısmı tutukluyor, bir kısmı istifa ediyor, Ankara'ya gelmiyor.
Gelebilenler.
Aynen. Yaklaşık olarak 90 küsur mebusun Ankara'ya geldiğini biliyoruz kaynaklardan. Ama bunlara ilaveten işte Mustafa Kemal o telgrafındaki yönergede işte seçim bölgesi olarak sayacak Livalardan işte temsilcilerin gönderilmesine dair bir yönerge gönderiyor. Ve bu Livalardan işte 60 küsur seçim bölgesinden gelen mebuslarla beraber ve İstanbul'daki o 90 küsur mebusla beraber bu sayı işte 330'dan 340'lara kadar yükselecek. Daha sonra da Malta'daki mebusların bir kısmı serbest bırakıldığında da onlardan da 14-15 tanesi meclise geri dönecek. Ve bu şekliyle aslında bir meclisin oluşturulduğunu görüyoruz. Hatta 23 Nisan 1920 diyoruz. 23 Nisan olarak çocuklarımızla beraber bugünü hatırlıyoruz, kutluyoruz. Ama 23 Nisan tarihi bile son anda karara bağlanıyor. Yani normalde 21 Nisan, 22 Nisan gibi ifadeler, tarihler gündemdeyken işte bu seçim bölgelerinden mebusların gelmesi için biraz daha bekleniyor ve bir de 23 Nisan 1920'nin Cuma günü gibi bir mübarek güne denk gelmesiyle bu mübarek günde böyle bir başlangıcı yapalım denmesiyle 23 Nisan 1920 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi ya da Türkiye Büyük kısmı daha sonra eklenecek ama Millet Meclisi açılmış oluyor. Bu anlamda ulusal egemenlik bakımından önemli. Bir noktaya belki altını çizmek gerekir.
Buyursunlar.
Bu İstanbul'daki milletvekillerinin işte 90 küsurunun Ankara'da göreve devam etmesi aslında bu iki meclis arasındaki sürekliliği göstermesi bakımından oldukça önemli. Yani Ankara'da kurulan bu meclis bir ne diyelim devrim meclisi değil. Yani eski rejime karşı yapılmış bir oluşum, bir başkaldırı meclisi değil. Bunu öncelikle söyleyelim. Hatta zatında birçok yönüyle son Mebusan Meclisi ile Millet Meclisi, Ankara'daki Millet Meclisi arasındaki bir sürekliliği de görmek mümkün.
Evet. Hocam, meclis dualarla kurbanlar kesilerek falan açılıyor. Oraya geleceğim ama öncesinde biraz geriye giderek bir hususun vurgulanmasının gerektiğini düşünüyorum. Siz de aslında satır aralarında ifade ettiniz ama daha belki de net bir şekilde söylemek lazım. Şimdi işte bizim resmi tarihimize baktığımızda, yani resmi tarih yazımına göre daha doğrusu, bütün hikaye 19 Mayıs 1919'da başlamış gibi anlatılır. Ama 1918'den, 18'in ikinci yarısından sonra aslında Anadolu'nun çeşitli yerlerinde isyan hareketleri, yani işgal kuvvetlerine karşı bir takım işte örgütlenmeler falan başlamış değil mi? Yani milli mücadele dediğimiz şeyin mihenk noktası, başlangıç noktası 19 Mayıs 1919'dur diye söylemesi çok doğru gelmiyor bana açıkçası.
Doğru. Yani sizin söylediklerinize katılıyorum. Şöyle ki Yani buradaki problem bizim Cumhuriyet dönemindeki tarih yazımından kaynaklanıyor. Ve maalesef Cumhuriyet dönemindeki tarih yazımı büyük oranda nutuk kitabı üzerinden yazıldığı için böyle tek taraflı bir anlatım söz konusu. Yani biz yakın zamana kadar işte Mustafa Kemal'in Samsun'a gizli bir şekilde gittiğini falan işte okurduk ilkokulda falan. Hı-hı. Ama bugün eğer Yıldız Sarayı'nı işte ziyarete giderse dinleyicilerimiz işte Sultanla Mustafa Kemal'in işte Samsun'a görevlendirilmeden önce görüştükleri oda burasıdır şeklinde oradaki görevlilerin anlattıklarını bile görürsünüz.
Şeyde var hocam, çok özür dilerim. Faiz Rıfkı Atay'ın, ki o da resmi tarih yazımının mihenk taşlarından bir tanesidir. Faiz Rıfkı Atay'ın Çankaya kitabında geçiyor bu mesele aslında. Yani işte insanlar işlerine geldiği tarafı ön plana çıkarıp işlerine gelmediği tarafı da maalesef örtbas etmeye çalışıyorlar.
Çok doğru. O açıdan yani dönemin ne diyelim önemli simalarının yazdıkları hatıratlarda bunlar çok açık yazıyor. Hı hı. Ama maalesef çok okuyup yazmadığımız için bunlar çok geri planda kalıyor. Tekrar ediyorum. Nutuk, Nutuk'un başlangıç tarihi 1919'dur.
Evet.
Nutuk aslında Atatürk'ün Mustafa Kemal'in kendi siyasi hareketini ne diyelim savunduğu bir metindir. Nutuk daha Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel kongresinde okunmuş bir metindir. Hı. Yani bir siyasi partinin genel kongresinde okunmuş bir metin. Dolayısıyla muhaliflerin perspektifini yansıtan bir metin değil. Bu metni tek başına tarih yazımının merkezine koyduğumuzda da işte tek taraflı bir anlatı söz konusu oluyor. Hı. Anadolu'daki direniş hareketleri ya da Mustafa Kemal'in yanındaki diğer silah arkadaşlarını belki de yeterince hakları teslim edilmemiş oluyor.
Evet. Hocam son 3-4 dakikamız. Konu hakikaten önemli. Siz anlattıkça benim de sorasım geliyor ama şununla isterseniz bağlayalım. Yani birinci meclis kuşkusuz çok önemliydi. Yani hem oluşum anlamında hem işte yeni bir hareketliliği daha organize bir şekilde yürütme anlamında önemliydi. Bu meclisin özellikleri neydi hocam ve bu mecliste neler yapıldı, neler yapılamadı?
Evet, aslında çok cevabı uzun bir soruyu son 2-3 dakikaya sıkıştırmış olduk. Birincisi bu birinci meclis yani milletvekili profili bakımından çok ilginç bir meclis. Yani belki Türkiye tarihinin en çok sesli meclisi denebilir. Yani bu konuda yazılmış çok kitap var. Aklıma gelmişken aslında bir tanesini hemen dinleyicilerimize söylemiş olayım. Ahmet Demirel'in Birinci Meclise Muhalefet isimli bir kitabı bu noktada okunabilir. Yani bu meclis içerisinde sarıklı hocalardan tutun da işte liberallere, hürriyeti şahsiyeye vurgu yapan insanlara, Türkçüler, Türk milliyetçilerinden işte milli kıyafetleriyle 30 kadar Kürt aşiret reislerine ya da Lenin sempatizanı insanlara kadar çok böyle farklı bir yelpaze var. Bu yönüyle de aslında çoğulcu, kapsayıcı yani milleti temsil eden bir meclis olduğunda şüphe yok. Evet. Bakıyorsunuz 280 küsürü yüksek öğrenim görmüş, 100 kadarı yine orta öğretim mezunu, işte yabancı dil bilen sayısı oldukça iyi vesaire. Oldukça ilginç bir meclis. Şimdi bu meclis 3 yıl faaliyet yapıyor. Yani 23 Nisan 1920'den 15 Nisan 1923'e kadar faaliyette bulunuyor. İşte açılışında mebuslar sultan ve halifeye bağlılık yemin ediyorlar.
Bu çok önemli.
İlginçtir. İlk yasalaştırılan konu Mebusan Meclisi'nde tartışılan bir konudur. Ve aslında hayvancılıkla ilgili bir yasal düzenleme. Diyeceksiniz ki ne alaka? Ülke böyle zor bir dönemden geçerken hayvancılıkla ilgili niye bir yasal düzenleme? Çünkü bu konu bir önceki meclis aslında epeydir tartışılmış. Belki bir sonuca bağlanmak üzere ve bu ilk mecliste de sonuca bağlanıyor. Ve bu eylemiyle de aslında son Osmanlı Mebusu Meclisi ile buranın bir birinin devamlı olduğunu aslında kanıtlamış oldu. Ama aynı zamanda işte hıyanet-i vataniye kanunu çıkartılacak, istiklal mahkemelerinin kurulması sağlanacak, 1921 anayasasının kabulü, İstiklal Marşı'nın kabulü yine bu meclis tarafından yapılacak. Kurtuluş Savaşı'nı bitiren Mudanya Ateşkesi'ni yine bu meclis imzalayacak. Belki önemli kararlardan bir tanesi saltanatın kaldırılması meselesi. Bu da aslında daha muhafazakar kesimin yoğun olduğu bir mecliste aslında Mustafa Kemal'in silah arkadaşlarını ikna ettiğini, hangi konuda ikna ettiğini, hilafetin baki kalacağını ve yeni hükümet formüllerinin konuşulduğu bir dönemde birçok milletvekilinin hilafet devleti olacağını sandığı ya da halifenin devlet başkanı olacağını sanmaları gibi bir durum söz konusu. Ama geçtikçe Mustafa Kemal'in planlarına aşina oldukça bu insanlar yavaş yavaş yollarını Mustafa Kemal'in yolundan ayıracaklar ve hatta 1924'te Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nı kuracaklar. Alkollü içeceklerin yasaklanması mesela bu yine mecliste yapılan şeylerden bir tanesi. Hatta bu ne diyelim saflar biraz daha belirginleştikçe Mustafa Kemal'in mebus olmaması için kanun teklifi verenleri bile görüyoruz. Ama son şununla bitireyim bu konuyu.
Buyursunlar.
Meclisin bu yapısıyla Mustafa Kemal'in aslında zihnindeki reformları ya da yapmak istediklerini yapamayacağı da aşikar oluyor. Ne gibi bunlar? İşte Cumhuriyet'in ilan edilmesi. Yani bu meclisten Cumhuriyet'in ilanını 3/2'lik bir çoğunlukla çıkartamayacağını Mustafa Kemal biliyordu. Ya da Lozan Anlaşması'nın birinci mecliste onaylanması mümkün değildi. Ankara'nın başkent yapılması. Yani bunun gibi önemli kararlar ikinci mecliste alınacak kararlar oluyor. Ve ikinci mecliste yer alacak mebusları da bizzat Mustafa Kemal'in ismini belirlediğini de biz kaynaklardan biliyoruz, okuyoruz. Dolayısıyla aslında 3 yıl gibi bir süre faaliyette bulunan bu meclis oldukça önemli. Belki de bugünümüz için bu meclisin nasıl bir miras bıraktığını özetlersek, bir Kurtuluş Savaşı veren bir meclisten bahsediyoruz. Ve hakimiyeti milliyeyi tesis eden bir meclisten bahsediyoruz. Bu yönüyle o çoğulcu ve çok sesli yapısıyla birinci meclis, milli birlik ve beraberliğin nasıl fikir farklılıklarına rağmen nasıl sağlandığını göstermesi bakımından önemli bir örnek olduğunu düşünüyorum ben. Yakın zamanda da işte 15 Temmuz'da bir gazi meclisimiz oldu. Evet. Yani meclis bu anlamda ulusal egemenliğe, hakimiyeti, milliyete dayanan bir yapı üzerinde duruyor. Ve bu yönüyle de Cumhuriyet tarihi boyunca ya da Türk siyasi tarihi boyunca zaman zaman meclisin üzerine çıkan kuvvetleri görüyoruz. Evet. Askerileri olmuş ya da işte 28 Şubat sürecini hatırlayın. Medyanın dördüncü kuvvet olarak ulusal egemenliğe üzerinde bir yeri söz konusu olabiliyordu. Evet. Dolayısıyla hakimiyeti milliyeyi, ulusal iradeyi yeniden hatırlatması bakımından bu birinci meclis örneğinin oldukça önemli olduğunu düşünüyorum ben.
Eyvallah hocam. Bunu bir değini olarak kabul ediyoruz. Çünkü yani bu bu ismini zikrettiğiniz, bahsettiğiniz her mesele aslında bir konu başlığı olarak değerlendirilebilir. İnşallah bu konuya tekrar eğilelim müsait bir vakitte.
İnşallah ileriki sohbetlerimizde, söyleşilerimizde olur tabii
ki. İnşallah. Tekrar çok teşekkür ederim. Keyifli bir söyleşi oldu.
Ben teşekkür ederim. Bu vesileyle bütün dinleyicilerimize hayırlı Ramazanlar diliyorum. Hayırlı yayınlar diliyorum.
Eyvallah hocam. Değerli dinleyicilerimiz, Erkam Radyo'da Tarihin Derinliğine Yolculuk programımızın bu haftada sonuna geldik. Kıymetli hocamız Doçent Doktor Ebu Bekir Ceylan'la birlikte programımızın birinci bölümünde Osmanlı'da Ramazan konusunun eksik kalan kısımlarını, çocuklar için Ramazan'ı ve Ramazan eğlenceleri meselesini konuştuk. İkinci bölümde de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 100. yılı vesilesiyle ilk meclisi biraz masaya yatırmaya çalıştık. Önümüzdeki hafta tekrar huzurlarınızda olmayı umuyoruz efendim. Bu süreçte sizlere sağlık, esenlikler ve mutluluklar diliyoruz. Tekrar Ramazanınız hayırlı uğurlu olsun. Allah'a emanet olunuz.